Sayın Yavuz Orhan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni devlet başkanı Donald Trump kabinesinden ilk kez bir bakan resmi bir ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerden çıkan sonuç nedir? Açıklamalara göre neler söylenebilir?
Evet, ilk üst düzey ziyaretçi diyebiliriz Trump kabinesinden. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir görüşme yapmaları bekleniyordu ama referandum sonrasına bırakıldı. Amerika'nın genel politikası gereği dendi. Sadece bir telefon görüşmesi yapılabildi. Kritik bir zamanda gerçekleşti bu görüşme. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var Amerika Birleşik Devletleri ile. Bir kere Suriye'de PYD'yi, YPG'yi destekliyor olmasından son derece rahatsız. Bunu her fırsatta dile getiriyor Türkiye. Rakka operasyonu var. Araziye baktığınız zaman o operasyon başladı ama Türkiye hala Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG ve PYD'siz Türk ve Amerikan kuvvetlerinin bir arada yapacağı bir Rakka operasyonu teklifi vardı. Ona yanıt bekliyordu. Bir taraftan da Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok klasör sayfalarca belge gönderildi. Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir adım atılsın diye. Orada da herhangi bir gelişme sağlanabilmiş değil. İşte bütün bu başlıklar, kritik başlıklar bu görüşmede gündeme geldi. Gündeme geldi ama Türk tarafının özellikle basına açık bölümünde, basın toplantısında bu sıkıntıları çok açık bir biçimde ortaya koyduğunu gördük. Yalnız Amerikan tarafı ne yapacak sorusunun yanıtını alamadık. Sorulara net yanıtlar da vermedi Amerikalı Dışişleri Bakanı. Mesela PYD ile yolunuza devam mı edeceksiniz? Eğer edecekseniz Türkiye'yi buna nasıl ikna edeceksiniz diye çok açık bir soru soruldu. Buna verdiği yanıt, çeşitli formüller var, onun üzerinde çalışıyoruz. Zaten muhataplarımızla bu konuları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz biçimindeydi. Yani Rakka operasyonunu Türkiye ile mi yapacaksınız yoksa Suriye Demokratik Güçleri ile mi? Bu sorunun yanıtı basın toplantısında alınamadı. Fethullah Gülen'le ilgili mesele soruldu. Bu sorunun yanıtı da net olarak alınamadı. Yani hangi soru sorulduysa Suriye ile ilgili, YPG ile ilgili, askeri işbirliği ile ilgili, gerilimlerle ilgili hepsinde çok daha diplomatik, ortadan ve içerik olmayan cevaplar vermeyi tercih etti Amerikan Dışişleri Bakanı.
Halk Bankası ile ilgili soruya da benzer bir yanıt mı verdi? Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının tutuklanması ile ilgili.
Aslında Büyükelçiliğin yaptığı açıklamayı hatırlattı. Belki biz dinleyenlere de açıklamamız lazım. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Ve o tutuklamayla ilgili olarak da soru yöneltildi. Onu da geçiştirdi ama orada mesela Türk Dışişleri Bakanı son derece netti. Bunun bir siyasi dava olduğunu söyledi. O davayı başlatan, Rıza Zarraf sürecini başlatan başsavcının FETÖ sempatizanı olduğuna kadar götürdü meseleyi. Ve son dönemde yaptığı Twitter üzerinden paylaşımlarında Türkiye aleyhine olduğuna dikkat çekti. Bu konuda yardımcı olmaları gerektiğini söyledi ama o kadar da kaldı. Konsolosluk yetkililerinin oradaki genel müdür yardımcısıyla görüşme yapabildiğine ilişkin bilgiyi de basınla paylaştı. Bir de Adil Öksüz meselesi var. Belki onu da aktarmamız lazım. Sonra Amerika'daki tutuklamayı diğer boyutlarıyla da konuşabiliriz. Adil Öksüz 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik isimlerinden birisi. Malumunuz önce tutuklandı, gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı hakimlik tarafından. Ardından önemi tekrar keşfedildi ve aranmaya başlandı. 15'inde darbe girişimi var, 21'inde Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından telefonla arandığı tespit edildi. Şimdi de iddianame hazırlanıyor, o iddianameye de girecek. Savcının hazırladığı iddianameye. Bu çok gürültü koparmıştı. Büyükelçilik bir açıklama yaptı. Biz vizesini iptal ettiğimiz şahısları arar haber veririz. Bu rutin bir durum diye. Başbakan Binali Yıldırım bu açıklama hatırlatıldığında yersen diye cevap verdi. Yani çok inandırıcı olmadığını söyledi. Bugün bu soru da soruldu. Dışişleri Bakanı rutin bir uygulama demekle yetindi. Ama bizim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanı biraz daha serzenişte bulundu. Bu meseleye inanmak isteriz elbette bunun bir rutin uygulama olduğunu ama bu işi kontrol etmemiz de gerekecek önümüzdeki dönemde dedi. Bağlantı kuruldu mu kurulmadı mı diye. Çünkü çok soru işaretleri var. Bu kadar kritik bir adam Amerika'nın başkonsolosluğu tarafından aranıyor. neden meclisi için arınıyor? Yani ona vizeni iptal et dediğinizde, eğer bir yere gidecekse giderken polisle karşılaşıp tutuklanacak, soru işaretleri var. Bunlar da iddianameyle ortaya çıkacak. Belki de yargılama sürecindeki soruşturmalarla. Yani Amerika'yla az sorun varmış gibi bir yenisinin eklendiğini görüyoruz ama yine bir hatırlatma yapmakta fayda var. 15 Temmuz'dan bu yana darbeyle ilgili yapılan yorumların birçoğunda Amerika Birleşik Devletleri doğrudan suçlanmıştı. Fethullah Gülen'in iade sürecinin uzamasıyla birlikte darbenin arkasında Amerika var diyenlerin sayısının da epey arttığını, hükümete yakın medyada, yorumcularda epey arttığını söylememiz lazım.
Halk Bankası, Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısının tutuklanmasıyla ilgili olarak başka neler söylenebilir? Girerken herhangi bir şey yapılmamış, incelenmiş FBI tarafından orada bulunduğu süre zarfında, çıkarken yakalanıyor, gözaltına alınıyor ve şimdi de 50 yıla kadar varan sürede bir hapis cezası alabileceği iddia ediliyor ve çok büyük rakamlarda para cezasına çarptırılabileceği öne sürülüyor basın yayın çok, kuruluşları tarafından.
Çok kritik bir gelişme Türkiye açısından baktığımızda. Şunun için aslında Rıza Zarrab yakalandığında başlayan sürecin devamı olarak görülüyor. Rıza Zarrab yakalandığında hazırlanan iddianamenin suçlamalarda bir parçası olarak da değerlendiriliyor bu isim. Türkiye'de 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında da bu isim öne çıkmıştı. Rıza Zarrab'la konuşmaları, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'la konuşmaları ve Amerika'ya daha önce de birkaç kez gitmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmaması ve bu son gidiş içinde işlem yapılması dikkat çekici bulunuyor. En önemli unsurlardan birisi bu. Rıza Zarrab'la ilgili soruşturma, Zarrab'ın tutuklanması bir olay. Bir Türk vatandaşı, İran asıllı ama ticaretle uğraşan bir isim, Türk vatandaşı olduğu için biz onunla ilgileniyoruz diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Şimdi ise bir kamu bankasının genel müdür yardımcısından bahsediyoruz ve yine İran'a yaptırımların delinmesi meselesiyle ilgili olarak. İşin içinde kamu bankası olunca o kamu bankasına bir talimat veren de var. Acaba o da soruşturmaya dahil mi diye insanların aklına geliyor ve daha soruşturmaya dahil olan üst düzey isimlerin olduğuna ilişkin bilgiler de Amerika Birleşik Devletleri'nden aktarılıyor bu tarafa. Ama bunlar resmi bilgiler değil. Ulaşılabilen resmi bilgiler ve internet sitesine de koydular zaten. Bu genel müdür yardımcısının Rıza Zarrab'la işbirliği içinde Amerika'nın belirlediği ambargoyu delmesi, insani yardım kılıfı altında bir takım paraların atlanması, Amerikan mali sistemini kullanması biçiminde suçlamalar var. Ama en dikkat çekici bölümü aktarmak isterim. Resmi belgede iki tane gizli tanıktan bahsediliyor. Gizli tanık 1, gizli tanık 2 diye. Gizli tanık 2'ye ilişkin bir tarif de söz konusu. Bu FBI'nin hazırladığı resmi belgede. Gizli tanık 2, tutuklanan genel müdür yardımcısının şefi olarak tarif ediliyor. Şimdi tutuklanan bankacı kim? Bir genel müdür yardımcısı. Onun şefi kim olabilir? Tabii o ifadeler Türkiye'yi nereye götürecek, başka hangi isimleri söyledi, bütün bunlar önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. 10 Nisan'da bu tutuklanan genel müdür yardımcısı hakim karşısına çıkacak ve muhtemelen de Rıza Zarrab'la beraber yargılanacak. Önümüzdeki süreçte az önce de siz de söylediniz, çok ciddi cezalar talep ediliyor. Hem büyük para cezaları muhtemel, hem de 50 yıla kadar hapis cezasından bahsediliyor. Ama Türkiye'de uğraşıyor. Hem hukuki açıdan uğraşıyor. Amerika'daki en ünlü isimleri, eski New York Belediye Başkanı dahil olmak üzere, aynı zamanda eski New York Başsavcısı, onu avukat olarak Rıza Zarrab tuttu. Muhtemelen beraber yargılanırlarsa ikisini birlikte savunacak. O avukatların Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptıklarına ilişkin iddialar var. Bütün bu süreçte hukuki olarak da Türkiye'nin Rıza Zarrab'ın ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Ama şu notu yine biz dinleyenlere aktaralım. Henüz zarfın tamamı açılmış değil. Zarfın tamamı açıldığında biz bu soruşturmanın başka kimleri kapsadığını, başka hangi Amerika'ya göre lanların o zarfın içinde olduğunu daha önümüzdeki günlerde göreceğiz. Öyle bir görüntü var.
Bir diğer önemli konu da Milli Güvenlik Kurulu'nda açıklanan, bu arada Başbakan Binali Yıldırım tarafından da basın toplantısında belirtilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiği konusu. Fırat Kalkanı Harekatı neden sona erdi ve nasıl sonuçlandı? Bu konunun ardında, arkasında neler var?
Aslında bu da tam olarak aydınlanabilmiş değil ama bir zamanlama olarak kritik. Amerika'nın Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinden saatler önce Milli Güvenlik Kurulu kararında Fırat Kalkanı'nın bitirildiğine ilişkin bir açıklama kamuoyuna duyuruldu. Doğrusu şaşırttı, en azından beni şaşırttı. Çünkü yaklaşık 40 gün önce Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapmıştı. O zaman Türk ordusu Elbap çevresindeydi. Elbap operasyonu tamamlandığında Fırat Kalkanı operasyonu da bitecek demişti 45 gün önce. Sonrasında 2 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları ona hatırlatıldığında bir iletişim kazası olmuş olabilir. Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor, devam edecek demişti. O ana kadar 2500 kilometrekarelik bir güvenli alandan bahsediyordu. 5000 kilometre bizim hedefimiz demişti. Ama 45 gün sonra ansızın bir MGK toplantısından sonra Fırat Kalkanı operasyonunun bittiği açıklandı. Bu niye olabilir? Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunda gelebileceği son noktaya kadar geldi. Çünkü Münbiç civarında artık hem Suriye ordusu var bir tarafında, hem bir tarafında Amerikalılar var ve Münbiç operasyonunun şu an yapılabilmesi mümkün değil. Zaten Başbakan da bunu söylemişti. Amerika ve Rusya orada, onlarla koordine olmadan böyle bir operasyonu yapmak doğru da değil, pek mümkün de değil diye resmi bir açıklama yapmıştı. Onun üzerinden belli ki bir takım diplomatik dengeler de hesap edilerek Rusya ile Amerika ile bu operasyonun bittiği açıklandı. Ama sonrasında yine Başbakan'ın bir açıklaması var. Bundan sonra yapılacak operasyonlar eğer ihtiyaç duyulursa başka isimlerle yapılacak dendi. Şimdiden sonra da daha önce Dabık'ta, Cerablus'ta imar için çalışmalar yapılıyordu sivil bir takım kurumlar tarafından. Elbap'ta benzer çalışmalar yapılacağı ve Türkiye'den 100 bin, 150 bin civarında göçmenin Elbap'a geri dönmesinin sağlanacağına ilişkin planlamalar yapılıyor. Ama tabii biraz zaman geçtikten sonra belki burada bir diplomatik manevra da vardır. O manevranın içeriğini daha net öğrenme şansımız olacak. Ama elimizdeki bilgiler şu anda bu kadar.
Dilerseniz çok kısaca Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik çatı davasında Fehmi Koru'nun ifadesine değinelim. Fehmi Koru ilginç ifadelerde bulundu geçtiğimiz gün yapılan soruşturmasında verdiği ifadede. MİT Müsteşarı iki kez Pensilvanya'ya gitti diyor. Dışişleri Bakanı gitti diyor. Ve birçok siyasetçinin Pensilvanya'ya gittiğinden söz ediyor. Bu konuda neler söylenebilir?
Aslında Fehmi Koru bir kitap yazmıştı. Bu 15 Temmuz sonrasında çok da gündeme geldi. 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisini görevlendirdiği, Pensilvanya'ya gittiği, Fethullah Gülen'le görüştüğü ve geri geldiği sürece ilişkin hem de Tayyip Erdoğan'la diyaloglarını da anlattığı bir kitaptı bu. O kitapta verilen bilgileri mahkemede tekrar etti diyebiliriz. Ama bunun üzerine eklemeler yaptı. Çünkü daha önce Hidayet Karaca, Samanyolu Televizyonu'nun genel müdürü bir açıklama yapmıştı. Siz bizi suçluyorsunuz, Fethullah Gülen'le bağlantımız var diye. Türkiye'de gitmeyen yok. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı gitti ailesiyle birlikte oraya. Hem gece de kaldı. Onun dışında MİT Müsteşarı'nın gittiğini biliyorum ben. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Birçok siyasetçi gitti, biz niye suçlu oluyoruz diye bir değerlendirme yapmıştı. İşte buna ilişkin bir teyit amaçlı Fehmi Koru'ya soru soruluyor MİT Müsteşarı konusunda. Dışişleri Bakanı'nın gittiğini zaten Fehmi Koru da doğruluyor. Kendisi de açıklamıştı Davutoğlu gittiğini o dönemde ve Başbakan'ın talimatıyla, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gittiğini söylemişti. Şimdi bir de MİT Müsteşarı'nın İki defa, en azından Fehmi Koru benim bildiğim iki defa diyor. Fazlası olabilir ama eksiği olmadığını anlıyoruz. İki defa Pensilvanya'ya gittiğine ilişkin bir bilgi de ortaya çıkmış oldu. Yalanlanmadı da bu. İkinin dışında bir ziyaret oldu mu? O ziyarette neler konuşuldu? Elinde bir dosya var mıydı yok muydu bilmiyorum dedi Fehmi Koru. Ama daha da enteresan bir durum var, bir tespit. Bunun bir cemaat yapılanması olarak görülüyordu o dönemde. Devlete sızdı sızmadı tartışmaları varken özellikle AK Partililer buna ilişkin son derece sert yanıtlar veriyordu. Fehmi Koru orada bir tanımlama da yapıyor. Birçok siyasetçi, MİT Müsteşarı dahil olmak üzere, Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere Pensilvanya'ya gitmişlerdir. Ama oraya gittiklerinde de sadece dua almak için gitmemişlerdir diyor. Bir güç olduğunu kabul ettikleri için gitmişlerdir diyor. Gerçekten bu FETÖ yargılamaları enteresan. Bir döneme ilişkin önemli bilgileri de biz birinci ağızlardan öğrenmiş oluyoruz ve bir takım tabii geçmişte yaşananları da, işte MİT müsteşarının Pensilvanya'ya iki kez gitmiş olması da bizi şaşırtan gelişmelerden biriydi.
Son olarak Türkiye-Almanya ilişkilerine girelim. MİT'in Almanya dış istihbarat temsilcisine verdiği bir liste söz konusu oldu. Bu listede bazı Alman milletvekillerinin isimlerinin geçtiği söz konusu oldu. Hatta federal parlamentoda bu bir soru önergesiyle karşılığı istendi yetkili bakandan Almanya'da. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Artık bir kriz hali olduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar yüksek perdeden Almanya'dan, özellikle Merkel'den açıklama gelmese de ya da açıklamalar daha dikkatli seçilse de Türkiye ile Almanya arasında ciddi bir kriz yaşandığını görebiliyoruz. Çünkü MİT Müsteşarı Hakan Fidan doğrudan muadiline bir liste veriyor ve diyor ki bunlar FETÖ ile bağlantıları olabilir, araştırabilir misiniz? Ama bu kez ne yapılıyor? O liste alınıyor ve savcılığa iletiliyor, diğer yetkililere iletiliyor, diğer yetkililer takip edilen isimleri uyarıyorlar. Sizi MİT takip ediyor, böyle bir şeyle suçluyor diye ve ortalık ayağa kalkıyor. Alman gazeteleri sayfa sayfa bununla ilgili yazılar yazıyorlar. Türkiye'nin haddini aştığını söylüyorlar. Almanya sokaklarında insanlar üzerinde bir tereddüt yarattığını iddia ediyorlar. Ve Alman yasalarına göre bu bir suçtur diyorlar ve bir soruşturma da başlatılıyor. Tabii o listenin içinde iki Alman milletvekilinin olduğu da ortaya çıktı ki daha büyük bir gürültü kopardı. Bu milletvekillerinden birisi Almanya'daki parlamentoda Türk-Alman grubunun başındaki bir isim. MİT niye böyle bir ismi takip eder? Niye bununla ilgili bir Fethullahçı yakıştırması yapar? Bütün bunlara ilişkin tartışmanın daha da alevlendiğini görüyoruz. İşte bu referandum süreciyle başladı biliyorsunuz. Orada propaganda yapılır mı, yapılamaz mı? Almanya'ya Türkiye'deki kutuplaşma etki eder mi? Oraya da yansır mı, yansımaz mı? Gibi ve yerel politikacılardan özellikle Türkiye'deki yöneticilere yönelik son derece sert açıklamalar vardı. Türkiye'den de oradaki Fethullahçı örgütçüleri koruduğuna ilişkin açıklamalar vardı. Gelinen noktada sanki kriz zirve yapmış durumda ama sadece Almanya ile ilgili değil, İsveç'te de işte ajanlıkla suçlanan bir takım Türkler söz konusu. Başka bir takım Avrupa ülkelerinde de benzer suçlamalar var. Yani 16 Nisan'a giderken Türkiye biraz kendi dış politikasını İç politika malzemesi olarak kullanıyor ama 16 Nisan'dan sonra onarılması çok kolay olmayan bir süreç yaşayacak muhtemelen Avrupa'yla, ki Türkiye aynı zamanda idam cezasını tartışıyor. Alanlarda Cumhurbaşkanı 16 Nisan'dan sonra meclise gelecek bu ve ben de onaylayacağım diyor. Zaten idam cezası Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini büyük ölçüde kesintiye uğratacak bir durum. Hatta Türkiye'de bir referandum yapılması konusu da Cumhurbaşkanı'nın gündeminde, AB ile müzakere süreci devam etsin mi, etmesin mi diye. Yani daha fırtınalı günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Almanya'daki kriz, diğer Avrupa ülkelerindeki krizleri de göz önünde bulundurursak 16 Nisan sonrasında sonuç ne olursa olsun.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz bu söyleşi için. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.